Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun sizlerle tekrar bizi buluşturmuş oldu. Muhterem dinleyicilerim, Ali İmran suresinin ayetlerini okuyorduk. Bu sure özellikle Medine'ye gelen ve İslamiyet hakkında sorular soran, asıl niyetleri İslam'ı tartışmak, onu boşa çıkartmak olan bir Hristiyan heyetine cevap vermek üzere gelmişti. Bu surede ele alınan konular aslında Hristiyanların kendi dünyasında önem atfettikleri ama aslında bir hakikat umdesi bulunmayan, kendi batıl, hurafe anlayışlarından kaynaklanmış bir takım yanlış inançlar barındırıyordu. İşte gelen ayetler, Ali İmran suresi, onların bu yanlış inançlarını ele alıyor ve bu inançlarının temelinde bulunan akide bozukluğunu ıslah etmeye, tamir etmeye çalışıyor. Bundan önceki bölümlerde bir miktar Hazreti Meryem validemizden bahsedilmişti. Ardından Hazreti Zekeriya aleyhisselama onun Allah'tan dua ederek evlat istemesine ayet-i kerimeler değinmişti. Ve Allah Teala Hazreti Zekeriya'ya Meryem validemizde gördüğü bu güzellikler, faziletler sebebiyle onun içten gelen dualarına da icabet ederek salih bir evlat nasip etti. Bu salih evlat yine mucizevi bir şekilde dünyaya geldi. Çünkü Hazreti Zekeriya'nın Allah'a dua ettiği, yalvardığı zamanlarda yaşı oldukça ileriydi. 90 küsur yaşlarında olduğu rivayet edilir. Hanımı da yine yaşlı ve çocuğu olmayan bir hanımdı. Dünyevi şartlara bakınca imkansız gibi görünen bu durum Allah tarafından hiçbir şekilde gerçekleşmesine engel olacak bir şey değildi. Allah murad ettikten sonra olmaz görünen şeyler olur ve insanı hayretlerde bırakacak mucizeler tek tek tahakkuk ederdi. İşte Hristiyanlar Hazreti İsa'nın babasız bir şekilde, mucizevi bir şekilde dünyaya geldiğini, bu yüzden de onun Allah'ın oğlu olduğunu iddia ederler. Ali İmran suresinde Zekeriya aleyhisselam anlatıldıktan sonra onun Yahya ismindeki evladının dünyaya gelişi de yine mucizevi bir şekilde zikredilmiş ve adeta Hristiyanlara şu şekilde mesaj verilmiştir. Siz Hazreti İsa'yı babasız olarak dünyaya geldiği için yüce mukaddes görüyorsunuz. Onun doğumunda mucize olduğunu düşünerek, görerek onu ilahlık mertebesine çıkartıyorsunuz. Halbuki mucizevi doğum sadece ona mahsus bir özellik değildir. Bakın, onunla aynı devirde yaşamış olan bir başka peygamberin, Zekeriya aleyhisselamın evladı Yahya aleyhisselamın dünyaya gelişi de böyle bir mucizedir. Aslında gerek Hazreti İsa gerek Hazreti Yahya'nın bu şekilde dünyaya gelişleri her ne kadar onları mucizevi bir şekilde üstün, faziletli kılsa da aslında bütün bunlar Allah'ın ihsanıdır, ikramıdır. O murad ettikten sonra ancak bunlar gerçekleşir. Onun muradı olmazsa bir insanın kendi iradesiyle mucizevi bir şekilde doğması mümkün değildir. Diğer taraftan gerek Hazreti Yahya gerekse Hazreti İsa mucizevi bir şekilde doğmuş olsalar da sonuçta daha önceden bulunmayan bir sebep, bir vasıtayla dünyaya gelen insanlardır. Halbuki uluhiyet ezeli olmayı, yokluğun olmadığı bir zamanı ister. Bu manada Hazreti İsa tıpkı diğer insanlar gibi doğmuş, yemek yemiş, insanlar arasında gezmiş, dolaşmış, yani bütün beşeri, bütün insani özellikleri ortaya koymuştur. Onu hem insan olarak kabul edip hem de onda uluhiyet, tanrılık olduğunu iddia etmek aklın, havsalanın kabul edemeyeceği bir şeydir. İşte Kur'an-ı Kerim insanların bu hususa odaklanmalarını, onun da bir insan olarak doğduğunu, insan olarak yaşadığını ve nihayet insan olarak insanların arasından ayrıldığını haber verir. O bütün bu özellikleriyle tıpkı Yahya Aleyhisselam gibi yüceltilemez, insanlıktan çıkartılarak onu daha üst bir mevkiye, ilahlığa, tanrılığa yakıştırmak, ona da haksızlık yapmaktır, Allah'a da iftira atmaktır. İşte Zekeriya Aleyhisselam'la Hazreti Meryem arasında böyle bir irtibat kurulduktan sonra mevzu tekrar Hazreti Meryem'e gelmiş ve onun hakkında ayet-i kerimeler şöyle devam etmiştir. Estaizu billah, bismillah. Ve iz kâletil melâiketu ya Meryemu innallâhe estafâki ve tahherâki ve estafâki alâ nisâil âlemîn. Bir vakit melekler şöyle demişti. Meryem, şüphesiz ki Allah seni seçti, tertemiz yaptı ve seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı. Bu ayet-i kerimelerde, bu ifadelerde Hazreti Meryem'in üstünlüğü, fazileti Allah tarafından tescil edilmiştir. Meleklerin diliyle onun insanlar içinde seçkin bir mevkide olduğu, Allah'ın onu diğer insanlara, diğer kadınlara üstün kıldığı açıkça ifade edilmiştir. Bir diğer husus, meleklerin Hazreti Meryem'e hitap etmesidir. İşte zaten Hazreti Meryem'in nasıl seçildiği, hangi hususlarda üstün kılındığı merak edilirse, bunun ilk başlama noktası Hazreti Meryem'in doğum anından itibaren Allah'a adanmış bir evlat olarak Allah tarafından kabul buyurulması ilk adımıdır. Ardından annesinin adağı üzerine onun mabede teslim edilmesi, o güne kadar hiçbir kızın, hiçbir kadının mabette hizmetkar olarak, öğrenci olarak, ibadetle meşgul kimse olarak kabul edilmediği halde Hazreti Meryem'in oraya seçilmesi, kabul edilmesi onun diğer bir faziletidir. Ayrıca Rabbimiz ona sevdiği elçilerinden, peygamberlerinden birisini yardımcı kılmış. Zekeriya Aleyhisselam Hazreti Meryem'in hizmetine adeta gönüllü olarak aday olmuştur. Hazreti Meryem bu seçilmenin ardından mabette ibadetle meşgul olarak dünyevi her türlü günahtan, kirden aklanmış, tertemiz kılınmıştır. Ardından İleride geldiği üzere Hazreti Meryem'i Allah bir defa daha seçmiş, ona mucizevi bir doğumla dünyaya gelecek en büyük peygamberlerden birisi Hazreti İsa'yı nasip etmiştir. Ardından o İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla birlikte insanların ona olan hücumlarını, karalamalarını, iftira ve saldırılarını Hazreti İsa'nın mucizevi bir şekilde daha bebekken, kundaktayken konuşmasıyla bertaraf etmiş, Hazreti Meryem'i bir iffet abidesi olarak insanların gözünde tertemiz kılmıştır. İşte bütün bu özellikleri Allah-u Teala tarafından ona ihsan edilmiş, yüceltilmiş ve böylece insanların en faziletlilerinden birisi olmuştur. Yine bu ayette zikredilen meleklerin Hazreti Meryem'le konuşması, ona Allah tarafından bir takım ilhamlar, vahiyler getirmesi, bilgiler getirmesi, ileride olacak gaybla ilgili hususta ona bilgiler vermesi, teselli etmesi, işte bunların hepsi de Allah'ın Hazreti Meryem'e lütuflarıdır. Cebrail aleyhisselam peygamberlere vahiy getiren bir melektir. Burada melekler Hazreti Meryem'e bir takım övgülerle üstünlüklerini anlatarak yaklaştığı gibi Cebrail aleyhisselam da mabette kendi halinde ibadetle meşgulken Meryem validemize gelmiş ve ona İsa aleyhisselamı müjdeleyerek bir ruh üflemiştir. Bütün bunlar Hazreti Meryem'in Allah tarafından tıpkı peygamberler gibi meleklerin konuşmasına muhatap kılınmasıdır. Onun seviyesinin Allah tarafından tebcil edilmesi, tasdik edilmesi ve diğer insanlara, diğer kadınlara tafdil edilmesi, faziletli kılınmasıdır. Bazı kitaplarda Hazreti Meryem'in günahlardan, isyandan uzaklaştırılmış olması, her türlü çirkin söz ve fiillerden uzak kılınmış olması, erkeklerin dokunmasından ve hatta hayız ve nifas gibi hanımlara eziyet veren hallerden de tertemiz kılındığı bildirilmiştir. Görülüyor ki Meryem validemiz gerek maddi gerek manevi çok üstün bir makama seçilmiş. O da bu makamın gerektirdiği liyakati, ehliyeti, samimiyet ve sadakati açıkça ortaya koymuş. Bütün gücüyle Allah'a adanmış bir insanın nasıl olacağına dair güzel bir numune, güzel bir örnek olmuştur. Rabbimiz bugün bizlere de gerek Hazreti Meryem gibi hayatını Allah'ın dinine adamış nesiller ihsan etsin. Onun iman vecdini, onun ihlasını, onun ibadet aşkını, onun temizlik ve iffet duygusunu, onun Allah'tan sakınma, takva duygusunu bize de, bizim evlatlarımıza, yavrularımıza da nasip etsin. Gerçekten bugün çok ihtiyaç duyduğumuz bir insanlık örneği. Gerek kadınların, gerek erkeklerin tekrar Allah'a gönülden bağlanmaya, onun emirleri çerçevesinde tertemiz bir hayat sürmeye, takva ile Allah'a bütün varlığını vermeye ihtiyacı var. Bu manada sadece kadınlar için değil, erkekler için de Hazreti Meryem çok büyük bir idealdir. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini cennet ehlinin en hayırlı kadını olarak tavsif eder, anlatır. İnşallah önümüzdeki hafta bu hadis-i şeriflere de kısaca temas etmeye çalışacağız. Gerekse Hazreti Zekeriya büyük ve güzel bir örnektir. O da hem ömrü boyunca kendi el emeğiyle geçinip kimseye muhtaç olmadan yaşama, hem de Allah'ın emirlerine sonsuz bir sadakat ve teslimiyetle bağlanış sebebiyle bizim için müstesna, mutena bir örnektir. Rabbim inşallah o yüce peygamberin, onun neslinden gelen Yahya aleyhisselamın, Hazreti Meryem validemizin ve Pak Hazreti İsa aleyhisselamın maneviyatından bizlere de hisseler nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, uzunca bir hadis-i şerif var bugün inşallah sizlerle paylaşmak istediğim. Bu hadis-i şerifte Arapça metninden daha çok tercümesiyle inşallah başlamak istiyorum. Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ez kabilesinden İbn-i Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu zat vazifesini yapıp Resulullah'ın huzuruna gelince, şu mallar sizindir, şunlar da bana hediye edilenlerdir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde ayağa kalktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle dedi: Size söyleyeceğime gelince, Allah Teala'nın benim idareme verdiği işlerden birine, sizlerden birini görevli tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki, şunlar size ait olanlardır, şunlar da bana hediye edilenler. Eğer o kişi sözünde doğru ise, babasının veya anasının evinde otursaydı da kendisine hediyesi gelseydi ya. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah'ın huzuruna çıkar. Ben sizden herhangi birinizin Allah'ın huzuruna böğüren bir deve veya bir inek yahut da meleğen bir koyun yüklenmiş vaziyette mi çıkacağınızı kesinlikle bilemem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koltuklarının altının beyazı görülecek kadar ellerini yukarıya kaldırıp Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Allahümme hel bellagtu. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, ayrıca benzerleri Ebu Davud ve Nesai'de yer almaktadır. Burada anlatılan hadise daha çok bir zekat memuruyla alakalıdır. Peygamber Efendimiz malum olduğu üzere namazı emrettiği gibi ümmetine zekatı da emretmiş. Farklı bölgelere valiler, hakimler gönderdiği gibi o bölgenin zenginlerinden toplamak üzere zekat memurları da göndermiştir. Malum zekat, ihtiyaç sahibi olmayan, varlıklı sayılan, nisap miktarı denilen mala sahip olan kimselerin mallarının üzerinden bir yıl geçtikten sonra altın, gümüş vesaire nakit paraları üzerinden 1/40 şeklinde hesap edilir. Bu malın bir hissesidir, dinin bir parçasıdır. Mal Allah'ın olduğu gibi onun içindeki kirin ayıklanması demek olan zekat da yine Allah'a, fakirlere karşı bir borçtur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat hususunda da çok titiz davranmış. Onun bu hassasiyeti hemen vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir döneminde de devam ettirilmiştir. O kadar ki Hazreti Ebu Bekir, biz kelime-i şehadeti söyleriz, namazda 5 vakit kılarız ama zekat vermeyiz diyen kimselere karşı savaş açmış ve eğer siz peygambere verdiğiniz zekattan ufacık bir kısmını ayırıp bana vermezseniz, yani maddi seviyeniz değişmediği halde benden esirgerseniz ben de sizinle harp ederim demiştir. Onun bu kadar zekat üzerinde durup gerektiğinde savaşmayı göze alması ashab-ı kiram arasında da tereddütlere sebep olmuştur. Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlatmış. Ey Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz, ben insanlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene kadar onlarla mücadeleye memurum. Böyle diyen malını ve canını benden korumuş olur. Sözünü duymadın mı, hadisini duymadın mı diyerek Hazreti Ebu Bekir'i ikaz etmiştir. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir oradaki istisnaya dikkat çekmiş ve ey Ömer, namaz canın borcudur, zekat da malın borcudur. Bu ikisini ayıran, bir kısmını yaparım bir kısmını yapmam diyen tevhidin genel yapısından, genel çatısından uzaklaşmış olur diyerek kendi kararının arkasında durmuştur. Daha sonra Hazreti Ömer ve aşere-i mübeşşere de Hazreti Ebu Bekir'in bu kararının doğru olduğunu kabul etmişlerdir. İşte zekat bu kadar önemlidir. Peygamber Efendimiz zekatı kendi devrinde, hatta Hulefai Raşid'in döneminde diğer halifeler de insanların kendi iradelerine bırakmamış, zekat memurları göndererek farklı şehirlerde, farklı bölgelerdeki insanların zekatlarının hesaplanmasını ve tahsilatın yapılmasını temin etmişlerdir. İşte bu zekat memurlarından bir tanesini Peygamberimiz Müslüman olmuş Ezd bölgesine gönderince o da oradan topladığı zekatı Peygamber Efendimiz'e getirmiş, hazineye, Müslümanların fakirlerine verilmek üzere ayrılan bölümüne teslim ederken malların bir kısmını da bunlar bana aittir diyerek ayırmıştı. Bu husus Peygamberimizin dikkatini çekmiş. Bunları sen nasıl temin ettin? Ticaretle mi, başka bir şekilde mi? Hayır, oraya memur olarak gittiğimde oranın insanları bunları bana hediye ettiler demiştir. Peygamber Efendimiz bu hediye anlayışına da karşı çıkmış. Eğer siz böyle bir vazifeyle o bölgeye gitmemiş olsanız, evinizde oturmuş olsanız, o insanlar sizi sevdikleri, saydıkları için yine bu hediyeleri getirir miydi? Demek ki getirmezdi. Siz bu işi yaptığınız için bunları verdiler. Dolayısıyla bunlar iyi niyetle verilmiş hediyeler değildir. Bunu kabul etmeniz vazifenizi aksatmanıza yol açar. Dolayısıyla böyle bir şey haksızlıktır, zulümdür. Diğer Müslümanların hakkına girmiş, onları gasp etmiş olursunuz. Ahirette de böyle bir yükle Allah'ın huzuruna çıkmış olursunuz diyerek ashab-ı kiramı ikaz ediyor. Muhterem dinleyicilerim, insanların vazifesini üstüne almak, kamu görevi yapmak, Beytül Mal denilen Müslümanların ortak malından söz hakkı olup da istediği gibi tasarruf yetkisi altında bulunmak büyük bir vebal. İdareci konumunda olan insanlar Müslümanların malından vergi olarak, zekat olarak veya başka sebeplerle para istediklerinde, para topladıklarında onların sorumluluğunu yüklenmiş oluyorlar. Eğer parayı şartlı olarak almışsa, ben şuraya göndereceğim, senin adına şu hayrı yapacağım, işte şunu bu bölgede değerlendireceğim diyerek o paraları, yardımları, zekatları, sadakaları şartlı toplamışsa yahut veren kimse benim paramı şuraya şu şekilde tasarrufta bulun diyerek şartlı vermişse, o şartın yerine getirilmesi gerekir. Eğer o şarta riayet edilmezse o para haksız alınmış ve bir zulüm aracına dönüşmüş demektir. Aynı şekilde maalesef eskiden beri bu topraklarda şöyle bir hastalığımız var. Devleti idare eden kimseler bu devlete ait ortak malda, ortak imkanlarda söz sahibidirler. Bir de buna kaba bir ifadeyle bal tutan parmağını yalar demişlerdir. Ama İslam'ın bu noktadaki hassasiyeti çok farklı. Gerçekten Peygamber Efendimizin ashabına öğrettiği, onları yetiştirdiği ahlak çok farklı. Müslümanların emanet mallarını alan, onlar üzerinde tasarrufta bulunma yetkisine sahip olan insanlar bu hususta kendi mallarından çok daha fazla titizlikle davranmalı. O malları hor vurup harman savurma şeklinde boş yere harcama, tüketme veya haksız yere zimmetine geçirme şeklinde zulüm yollarına başvurmamalıdırlar. Çünkü o ortak parada bütün Müslümanların, bütün insanların hakkı vardır. Bilhassa fakir, muhtaç, dul, yetim vesaire herkes o toplanan paradan pay sahibidir. Diğer taraftan zekat malı malın kiridir. Zenginler zekatlarını vermedikleri zaman mallarını kirletmiş sayılırlar. Bu zengin için kirli olan mal fakir için temizdir. Çünkü Allah-u Teala ona bunu ikram etmiştir. Ama zekata hak sahibi olmayan, aslında fakir muhtaç olmayan bir kimsenin zekat malından, zekat parasından bir hisse alması da yine o kirden bir pay alması demektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin, ailesinin, ehli beytinin zekattan almasını yasaklamıştır. Bunun Allah tarafından kendisine yasaklandığını bildirmiştir. Toparlayacak olursak, bir insanın rüşvet yerine geçecek, iltimasa sebep olacak, adam kayırmaya, farklılık ve ayrıcalık oluşturmaya sebep olacak şekilde insanlardan yüklü miktarda hediye kabul etmesi o vazifenin şanına yakışmaz. Peygamber Efendimiz bu türlü hediyeleri de kabul buyurmamıştır. Kendi emri altındaki memurların iyi niyetle bile olsa bölgelerden hediyeler toplayıp getirmesini de hoş karşılamamıştır. Bu manada hepimizin bugünlerde bu öğütlere, bu inceliklere ihtiyacı var. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarından bir tanesinin hayatından, Muhammed bin Vasi Kuddisesi Ruh'tan bir kıssa, bir menkıbe anlatıp programımızı nihayetlendirelim. Muhammed bin Vasi Kuddisesi Ruh yünden dokunmuş bir elbise giyerdi. Bir gün bu kıyafetiyle Kutaybe bin Müslim'in huzuruna çıktı. Kuteybe ona sordu. Seni bu kıyafete çeken sebep ne? Bu soruya karşılık Muhammed bin Vasi sustu. Kuteybe ısrar edince, ne diyeyim, korkuyorum. Züht için giydim desem, nefsimi övmüş olurum. Başkasını bulamadım, fakirim, onun için giydim desem, bu sefer de Rabbıma şikayet etmiş olurum, diyor. Muhterem dinleyicilerim, ilk dönemlerdeki dervişler, sufiler, züht ehli insanlar en kaba ve en ucuz sayılan yünden elbiseler giyerler ve bu yünün vücutlarında meydana getirdiği rahatsızlık sebebiyle devamlı teyakkuz haline bulunup Allah'ı zikrederler, ibadet ederler, bu dünyaya tamah etmezlerdi. Açgözlülükle bakmazlardı. Hatta bu sebeple tasavvufun suf, yün kökünden geldiğini, suf genlerin sufi olduğunu ve neticede tasavvuf kelimesinin özünün de suf olarak, yün olarak bu yolu, yün giyme yolunu kendisine seçenler, dünyadan müstani duranlar, uzak duranlar, kendilerini tamamen Allah'a adayan kimseler olduğu nakledilmiştir. Böyle de bir rivayet vardır. İşte Muhammed bin Vasi kendi üzerinde bu kıyafetle o kadar çok duruyor ve böyle bir fakir kıyafetini, çileli bir kıyafeti seçmesini etrafındaki insanlar yadırgıyorlar. Bunu neden giydiğini, ısrarla niye bu kıyafeti tercih ettiğini sorduklarında da kendi içinde bir muhasebe yaparak, eğer ben züht sebebiyle dünyaya bağlı olmadığımı göstermek için bu kıyafeti tercih ettim desem, o zaman gururlanmış, nefsimi övmüş, kendimi beğenmiş olurum. Bunun için bunu ifade edemiyorum. Yok, eğer başka kıyafet bulamadım, o yüzden fakir olduğum için bunu giymiş olsam, o zaman da böyle söylediğim için Rabbime şikayet etmiş, halimi arz etmiş, dolayısıyla Allah'ın takdirine razı olamamış olurum, diyor. Gerçekten önemli bir prensip. Yani insanın imkanı varken asgari bir hayat standardıyla yetinmesi, fakirleri, muhtaçları düşünmesi, dünyanın zevkine, eğlencesine kendini kaptırmaması çok büyük bir olgunluk. Diğer taraftan insanın başına gelen hususları durmadan yakınıp dövünerek başkalarına anlatması da hoş bir durum değil. Nitekim bir şeyi anlatmak, hikaye etmek de Allah'tan şikayet manasına gelebilir. O yüzden dilimizi tutmayı, Hakk'ın bizim hakkımızdaki takdirine razı olmayı da öğrenmemiz lazım. Rabbimiz bize anlattıklarımızdan hisseler nasip etsin. Konuştuklarımızı önce kendi nefsimizde uygulamayı ve o güzel insanların, peygamberlerin, salihlerin, sadıkların, sıddıkların, şehitlerinden yolundan gitmeyi Rabbim bizlere de nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.